Ayrım 3.
Sayfa 39. Abi diye karşılık verdi Cemil. Ben de kendimden ötürü aşık oldum. Kimse oyuna getirmedi valla. Medyanın kurbanı değil, meydanın kurbanıyım. Meydanda gördüm bu kızı. İkisi de birbirini dinlemiyordu. Demir, yok efendim eşini aldatmak çok yaygınmış. Yok efendim insan dediğin aldatırmış. Bak bak bak namertleri. Kibar kız, eğitimli dedi Cemil. Demir sürdürdü. Efendim, aldatacaksan evlenme. Evlendin aldatmayacaksın. Ben tutarlıyım, evlenmem de aldatmam da. Aferin bana. Annem annesiyle konuştu. Benimki temiz iş. Önce birlikte olmak istiyorum sizinle. Sonra eyvallah, müsaadenizle. Açık kart, basit şart. Adı Aybahar. Bir sürü talibi var. Birkaç yıl evlendirmeyecekler. Bu arada iyi bir işe girmem, para biriktirmem gerekiyor. Bence eşini aldatmak lokantaya sefer tasıyla yemek götürmeye benziyor. Hem komik hem illegal etkinlik. Şimdi kimi lokantanın kapısına ne yazıyor? Dışarıdan yemek getirmek yasaktır. Tamam, adamın kuralı böyle. Girersen kurala uyacaksın, uymayacaksan hiç girme. Sefer tasıyla gidiyor kimisi lokantaya. Garsonun eleştirici bakışlarından kurtulmak için hafif bir şeyler ısmarlıyor önce. Sonra çaktırmadan masanın altına girip midesinin üstüne çömele çömele sefer tasındakileri yemeye başlıyor gizlice. Ara ara masanın altından çıkıp sandalyesine oturuyor, üstünü başını düzeltip iyi bir izlenim vermeye çalışıyor çevresine. İşte eşini aldatmak aynen böyle. Evet abi, diploma yetmiyor. İyi bir de iş gerekli. Sen lades seviyorsun. Kanmadan kandırmak istiyorsun ama senin oyun diye oynadığın şeyi ciddi ciddi her işte yapıyor kimileri. Sürekli kandırarak birbirlerini. Herkes herkesi kandırıyor ve herkes devleti, devlet de kendi kendini. Dürüst olmama konusunda milli mutabakat var galiba. Dün bir ev aldı amcam 80 milyara, tapuda 1 milyar gösterdiler. O evin 1 milyar olmadığını alıcı biliyordu, satıcı biliyordu, komisyoncu biliyordu, tapudaki memur biliyordu ve devlet biliyordu. Herkes biliyordu ama kimse belli etmiyordu. Dürüstsüzlük konusunda milli mutabakat var bu ülkede. Birkaç yüz tane hortumcu mevcut ama binlerce pipetçi var çevremizde. Pipetçiler hortumculara sövüp sayarlar ama kendileri bir mağazaya girdiklerinde KDV pazarlığı yaparlar. Hortumcu milyarlar götürür, pipetçi birkaç TL. Birkaç TL olmaz abi. Aybahar'ı hak etmek için milyar gerek. Sonuç, herkes ladesçi. Şu gazetelere bak. Demir sehpanın üzerine gelişigüzel atılmış gazete dergi yığınını gösterdi. Flaş haber. Petrol zengini birisi kızının düğününü yapmış ülkesinde. 5000 tane altın yaldızlı, içine hiç içki değmemiş kadeh ısmarlamış. Çok etkileyici değil mi? Hani bizde içkinin katresi haram denir. Adamın içki içildikten sonra yıkanmış kadehe bile tahammülü yok. Hiç içki değmemiş kadeh ısmarlıyor. İyi de birader, şuna yeni kadeh aldım dese olmaz mı? Olmaz. Adetçilik yapacak ille. Kelime oyunuyla hem kendini kandıracak hem herkesi. Demir gazetelerden birini alıp okumaya başladı. Bak ne yazmış köşe yazarı. Bu kişi muhtemeldir ki ülkesinin petrollerini dünyanın zenginlerine verip dünya kadar para kazandı. Ülkesini sömürdü, yetimlerin hakkını yedi, doğmamış çocukların hakkını yedi. Rabbin huzurunda boyunca günaha girdi ama içki değmemiş kadeh ısmarlıyor şimdi. Görülmemiş bir sevap kazanmak için. Eğer onca insanın hakkını yemek yerine o 5000 kadehle her gece içki içseydi bu kadar günah etmezdi. Petrol zengini aynen bizim Bektaşi gibi. Şimdi içkinin katresi haram ya, erenlerden birisi içki kadehini alıp eline, parmağını içkiye değdirip bir damlasını bir fiskede atıyormuş yere, sonra da bu Meret'in katresi haram, gerisine devam deyip içiyormuş bir dikişte. Ya kendisi de ladesçi ya da ladesçilerle dalga geçiyor Bektaşi. Kim içki içmiş Demir abi diye sordu Cemil. Boşver. Demir abi, ben sanırım İstanbul'a gitmek istiyorum, şansımı orada deneyeceğim. Daha anneme abime söylemedim. İnşallah hayırlısı dedi Demir, söylenilenleri tam işitmemiş bir ses tonuyla. Sonra sahafları andıran sehpaların birine uzandı, dergi yığınının altından bir kitap çekti. Al sana petrol zenginine Bektaşi'ye benzeyen birisi daha dedi. O da şu kitapta, Enver Paşa'nın babası da paşaymış, Enver Paşa'yı bilirsin. Duydum abi, Enver Sedat. Az okuyorsun aslanım, o Mısır devlet başkanıydı, benim dediğim İttihatçı Enver Paşa. Neyse, bunun babası da paşaymış. İkide bir ben hayatım boyunca harama uçkur çözmedim dermiş. Oğlu Enver Paşa tek başına Osmanlı'ya en büyük zararı veren kişi. Keyfi bir kararla 1. Dünya Savaşı'na sokmuş devleti. Çanakkale'de kıyıma sebep olmuş. 90 bin canı Sarıkamış'ta dondurmuş ve sonuçta koca imparatorluğu kuşa çevirip Sevr'e teslim etmiş. Bunun babası yine bir gün gururla ben harama hiç uçkur çözmedim dediğinde bir dostu Enver Paşa'yı kastederek Paşa Hazretleri keşke helale de hiç uçkur çözmeseydiniz sevabınız daha büyük olurdu demiş. Ya insan evladı küçük sevaplar beklerken büyük günahlar işler bazen. Uçkur ne demek abi diye sordu Cemil. Boş ver. Sen beni bir gün öldüreceksin. Siz hiçbir şey okumaz mısınız? İnanılmaz cahilsiniz. Ha, anladım galiba. Adam hiç genel eve gitmedim demek istemiş. Eh, sayılır. Yalnız Osmanlı paşaları genel eve gitmezlerdi. Evlerindeki cariyelerle idare ederlerdi. Ha bak, cariyenin ne olduğunu biliyorum. Aybahar'la evlensem cariye falan istemem. Sadece petrol zengini veya bektaşı değil, herkes ladisçi, herkes aldatmaya çalışıyor. Hem kendini hem herkesi. Benim dışımda herkes üç kağıtçı, herkes birbiriyle ladesli. Ben de aldatıyor muyum abi? Sen aldatmanın üstadısın. En büyük ladescisin aslanım. Sen ve herkes. Bak ne yazıyor şu gazetede. Demir sehpanın altındaki yığından bir gazete çekti. Batıda 50 bin tablo incelenmiş, %40'ı sahte çıkmış. Rönesans'ta bile bazı ünlü ressamlar öğrencilerine yaptırdıkları tablolara kendi imzalarını atmışlar. Bir arkadaşım, Ayvaz, hani bir kez beraber gelmiştik buraya. O da İstanbul'a gitmek istiyor galiba. Demir Cemil'i dinlemiyordu, Cemil de Demir'i. Demir devam etti. Dürüstsüzlük konusunda milli mutabakat var. Daha da ilerisi evrensel konsensus da mevcut bu konuda. Üç kağıtçılık hem işi hem hobisi insanların. Buzdan jeton yapanlar, OGS'den bedava geçmek için arabanın plakasını havluyla örtenler, apartmanlarda otellerde millet korkmasın diye 13. katları 14 yapanlar, sahte para basanlar, çek senet tarif edenler, sakat taklidi yapıp dilenenler gizli akıl ahlakını buldular. Dünyadaki bütün ülkelerde birer Milli Savunma Bakanlığı var, bir tane Milli Saldırma Bakanlığı yok. Bu hesaba göre hiç savaş olmamalı. Ama var. Acaba bu da senin lades misali bir kandırmaca mı? Ünlü bir batılı politikacı, siyasette, sosiste halkın gözü önünde yapılmaz. Yapılsaydı kimse yemezdi demiş. Bence sosis halkın gözü önünde yapılabilseydi satışlar artardı. Kandırmak kanına işlemiştir insanın. Dünyadaki ilk reklam filmini duydun mu? Solgun hasta bir çocuk görünüyor ilk sahnede. Doktoru şu marka yulaf ezmesi yemeli diyor. İkinci sahne aylar sonrasını gösteriyor. Çocuk şişmanlamış ve bir kase yulaf ezmesini iştahla kaşıklıyor. Bu filmde iki yalan varmış. Birincisi biri zayıf diğeri şişman iki ayrı çocuk kullanılmış. İkincisi ikinci çocuk yulaf ezmesini yememiş. Elindeki kaseye sevdiği bir tatlıdan koymuşlar. İşte böyle. O günden bugüne dünya siyasetini özetlemiş bu film bilmeden. Sana medeniyet getirdiğini söyleyen işgalcin önce mideni satın alır senin. Ruhunu kurtarmaya çalışırken mideni verirsin. Evet abi, karnımızı doyuracak bir iş gerekli bize. Gözü açıklar ladesçi, gözü görmeyenlerdi. Dün ne oldu biliyor musun? Birkaç görmeyen kardeşimiz jeneratörlerini, portatif amfilerini kurdular bizim sokağın başına. Sesi sonuna kadar açıp şarkı söylediler ve biz görmeyen kişileriz, bize yardım edin dediler. Kutuya para atanların adına da müşteri kızıştıran düğün evi sahipleri gibi Ahmet Bey'den 10 lira diye mikrofonla ilan ettiler sokağa. Sonra evleri dolaştılar. Açık göz politikacılara, size iki anahtar vaat ediyorum diyenlere, kapkaççılara alıştık da amaların tavrı zoruma gitti. Hani kendilerine acınmasını asla istemezlerdi. Bu yaptıkları neydi? Belli ki çağa uymuşlar. Onlar bile birer ladesçi olmuşlar. Belki de şirinler. Kimisi şirinlikle kandırır herkesi. Bir ülkede kalemi olmayan dolma kalem kapakları satılıyormuş pazarlarda çok ucuz fiyata. Kancası dışarıya girecek şekilde ceketin cebine takıyormuşsun kapağı. Herkes senin dolma kalemin olduğunu düşünüyormuş. Cemil ile Demir birbirlerini dinlemeden konuşuyorlardı. İkisi de bunun farkında mıydı? Belli değildi. Her ikisi de karşısındaki dinlesin diye değil, sadece söylemek için söylüyordu. Yaptıkları iletişim değil, iletmekti. Pek çoğumuzun yaptığı dinlemeden konuşmak, eşimizi, çocuğumuzu, ana babamızı, arkadaşlarımızı, vatandaşı, okuyucumuzu dinlemeden konuşmak, kendi kendimizi kandırmanın en yaygın şekli galiba. Bir ara Cemil teypte kısık sesle güzel bir türkü çaldığını fark etti, nedir diye sordu. Demir, Nurettin Reçber, Anadolu insanının soylu ve duygulu sesi, kendini söylüyor, kendinden söylüyor ama herkesi söylüyor dedi. Tanıyor musun abi? Hiç görmedim ama bazen görmeden görüşmek mümkün. Sen klasik batı müziği dinlemez miydin abi? Mozart'ı filan. Hepsini seviyorum. Hele şu Ege türkülerini. Tam emin değilim ama bir insanın kendi ülkesinin müziğini dinlemesi içeriye dürüstlük, evrensel müziği dinlemesi dünyaya dürüstlük. Ben hiçbir zaman yapamayacağım ama kendi ülkenin kültüründen yola çıkıp evrensele ulaşmak sanırım torunlarımıza karşı dürüstlük. Cemil'in içinden Demir abim döktürüyor, keşke İhsan abim de burada olsaydı diye geçti. O gece geç saatlerde ayrıldı Demir muayenehanesinden. Kendini rahatlamış hissediyordu. Gece rüyasında bir çift ayakkabı gördü. Ayakkabılardan birinin üstü delikti. Görünmesin diye deliği gazeteyle örttü. Sabah rüyayı hatırladığında yine rahatladı ama rüyanın ne anlama geldiğini bilemedi. 9. Cemil ile Ayvaz'ın arkadaşlıkları gittikçe ilerlemişti. İki ağabeyi vardı Ayvaz'ın. Babası toptancılık yapardı. Hemen her gece kahveye giderdi. Otoriter, çocuklarına mesafeli bir adamdı. Çok ilgilenmezdi oğullarıyla ama ilgisiz de sayılmazdı. Sıklıkla şunları söylerdi. Okuyun, adam olun. Bakın lise mezunlarına bile iş yok. Okumayana kız bile vermiyorlar bu zamanda. Hayatta güçlü olacaksın. Parasız kalmayacaksın. İşini bileceksin. Aklını kullanacaksın. Gemisini yürüten kaptan olacaksın bu dünyada. Ya da bazen tuttuğunuzu koparacaksınız. Ekmeğinizi taştan çıkaracaksınız. Veya bu dünyaya alık alık bakmayacaksın, alıkları kendine baktıracaksın derdi. Ayvaz böyle bir ortamda büyüdü. Aile ortamlarında sevgi vardı. Çocuklar sevilirlerdi ama bağımlı kılınırlardı. Akıllı olmak, aklını kullanmak övülürdü. Ama çocukların akıllarını açıkça kullanmaları, bir fikir ya da yaratıcılık sergilemeleri babaya saygısızlık sayılırdı. Akıllı olmalıydın ama aklını açıkça kullanmamalıydın. Ev ortamlarında adeta bir gizli akıl ahlakı vardı. Bu ortam görünürde saygılı ama alttan alta istemeden üç kağıtçı üreten bir ortamdı. Annesi ebeydi Ayvaz'ın. Küçükken sokakta hiç tanımadığı bazı kadınların önlerinde durup çocuklarına öp ebenin elini demeleri hoşuna gider, gurur duyardı. O yıllarda ebenin ne olduğunu pek bilmiyordu. Biraz büyüdü, öğrendi, keyfi kaçtı. Özellikle ergenliğine doğru annesinin ebe olması utandırmaya başladı Ayvaz'ı. Yetişkinler yaşamı doğal karşılamadıklarında çocuklar da doğal olmayan davranışlar sergilerler yaşam karşısında. Ayvaz lise 2'ye geçtiği yaz ince bir kitap okudu. Truva şehrini ortaya çıkaran Schliemann'ın hayatını anlatıyordu. Çok etkilenmişti. Bu kitap Ayvaz'ın uzun yıllar boyunca ders kitapları dışında okuduğu tek kitap olacaktı. Kitap Schliemann'ın çocukluk hayaliyle başlıyordu. Küçükken babası Schliemann'a Homeros destanı okurmuş. Destanda sözü edilen Truva şehri çocuk Schliemann'ın çok ilgisini çekmiş. Büyüdüğü zaman o şehri bulmaya karar vermiş. Amacına ulaşabilmek için ticaret yaparak para biriktirmiş, çok sayıda dil öğrenmiş. Olgun yaşa ulaşan Schliemann Osmanlı'ya gelmiş, elinde Homeros'un kitabı karış karış dolaşmış bütün Ege'yi. Sonunda Çanakkale kıyılarında bir tepede karar kılmış. Bu tepede kazı yapabilmek için izin gerekiyormuş. İzin alması kolay olmuş. Osmanlı taş dermiş tarihi eserlere. Arkeolojiden de anlamazmış. Ve Schliemann koca tepeyi bir grup ameliye kaldırtıp buluvermiş Truva'yı. Alıp götürmüş nice hazineyi. Dünyada kazı meraklısı çoktur ama böylesi görülmemiştir. İşte Alman'ın bu öyküsü Ayvaz'ı çok etkilemişti. Lisedeyken arkeolog olmaya karar verdi. Hazineler bulmak istiyordu. Liseyi bitirdiğinde puanı tuttu. Arkeoloji bölümüne girdi. Ancak ne yazık ki son sınıfa geldiğinde arkeolog olmak ile gömü bulmak arasında fazlaca bir ilişki bulunmadığını anladı. Piyasada gömü meraklısı nice maceracı vardı ama bir arkeolog onlar gibi davranamazdı. Zaten gömücüler de kumarbazlarınkine benzer bir tür haz dışında pek bir şey bulamıyorlardı toprakta. Ayvaz üniversiteyi bitirdiğinde memur olmak istedi. Kültür Bakanlığı'nın açtığı sınava girdi. Ancak büyük bir aksilik oldu, sorular karıştı. Arkeoloji yerine din ve ahlak bilgisi kitabından sorular soruldu sınavda. Ayvaz'ın dini inancı vardı ama liseyi bitireli epey zaman geçtiği için soruları cevaplayamadı, sınavı da veremedi. Cemil de Ayvaz da işsizdi. Ben işsizim düşüncesi küskün ve soğuk bir duygu olup kaplamıştı yüreklerini. Hafiften utanç verici. Askere gitmeye karar verdiler. Bu arada derinlerde bir sızı gibiydi İstanbul fikri. Cemil ile Ayvaz askere gittiler o sene. 4 aylık kısa devre. Cemil askere giderken Havva Hanım çok ağladı. Eşinin ölümünden sonra geçici süreyle de olsa bu ikinci ayrılıktı onun için. Cemil askere uyum sağladı. Yalnız içinden lades oynamayı arttırmıştı. Mutfakta, molalarda veya çarşı izninde birinden bir şey almadan önce aklımda diyordu içinden ya da verdiği zaman lades. İçinden lades oynamanın yanı sıra birisiyle konuşurken karşısındakinin söylediği kelimeleri de saymaya başladı içinden. Yan yana dizilmiş insanları, sofradaki tabakları da sayıyordu. Cemil bir gün belli belirsiz birçok kişinin Demir'in dediği gibi bilmeksizin lades oynadığını düşündü. Bazı asker arkadaşları mutfakta görev almaya çalışıyorlardı. Güneşin altında talim yapmak istemediğinizde mutfak korunaklı bir yerdi. Ancak aynı kişiler ödünç komando üniformasıyla fotoğraf çektirip çarşı izniyle memlekete göndermekten de geri durmuyordu. Hiç kimse mutfakta çalıştığını yazmazdı karısına, sevgilisine. Kaytarmak için mutfak kadar cazip bir yerde koğuştu. İlk ay herkese sivilde ne iş yaptığını sordular. Berberi, şoförü, aşçıyı belirlemek istiyorlardı. Yarhisarlı bir genç mesleği sorulduğunda koğuşçuyum komutanım deyivermişti. Herkesi güldüren bu cevap genç için hiç de komik değildi. Bir grup arkadaşıyla birlikte Cemil de badanacı olduğunu söyledi. Aslında hiçbirinin bu işten anladığı yoktu ama millet güneşin altında talimdeyken gölgede badana fikri iyi görünmüştü gözlerine. Uzun süre çağıran olmadı, unuttular. Derken bir cumartesi çarşı iznine çıkmaya hazırlanırlarken adları okundu. Herkes çarşıya çıkarken badanacılar badana yaptılar cumartesi pazar. Bu yüzden birçok hafta sonu izne çıkamadı Cemil. Çarşı iznine çıkabilen bazı arkadaşları onlara takılıp ava giden avlandı. Badanacı önce kendisi boyandı dediler. Birbirlerinden ayrı Cemil de Ayvaz da askerlik boyunca İstanbul arkadaşlarıyla konuşmaya çalıştılar. İstanbul'da ne iş yapılır, nasıl yaşanır sorup soruşturdular. 10. Göç etmek, İstanbul'a göçmek giderek konuştukları tek konu oldu o yaz. Cemil İstanbul'a gitmek konusunda ilahi bir çağrı aldığına inanmaya başlamıştı. Ayvaz ise uzaktan akrabası olan büyük politikacı Barbaros Özgüç'ün uzaktan uzağa kendisiyle ilgilendiğini, üstü kapalı bir şekilde ama yürekten onu İstanbul'a çağırdığını düşünüyordu. Böylece iki genç farklı nedenlerle Cennetşehir'den Cennetşehir İstanbul'a birlikte göç etmeyi düşünmeye başladılar. Cennetşehir'den İstanbul'a göç etme fikri biraz korkutucu, biraz heyecan vericiydi. Önceleri belli belirsiz bir istek şeklindeydi. Birkaç defa İstanbul'a taşınsak nasıl olur diye konuştular. Giderek sürekli bu konuyu düşünür, konuşur oldular. Göç etmek bazen biyolojik, bazen de toplumsal bir emirdir. Ama hepsinde, insanda ve hayvanda, başlangıçta bir derin arzu, bir uzaklara gitme isteği uyanıyor galiba. Balıklar, kuşlar, rengeyikleri ve daha nicesi her göç mevsimi uzaklara gittiler. İhtimal ki nedeni üzerinde düşünmediler, gitmeleri gerekti, gittiler. Başlangıçta insanlar da öyle. Yıllar yıllar öncesinde, arabadan attan önce doğdukları topraklardan aileler, klanlar halinde yola çıkıp adım adım yayıldılar yeryüzüne. Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'ya, Bering Boğazı'ndan Amerika'ya. İnsanların büyük göçleriydi bunlar. Galatlar, Hattiler, Kimmerler, daha kimler kimler göç ettiler. Topraklarını savunamayan, topraklarının tapusu olmayan insanların ülkesi yeni göçler aldı sürekli. İnsanoğlu, insan kızı göçle yayılıp dünyaya adımlarıyla, kollarıyla tutunabilmek için yaşama dört bir yönden, dört bir yana göç etti sürekli. Açlıktan ötürü ya da savaşçı kavimler geldiğinde göç etti. Örneğin büyük kuraklıktan sonra yüzyıllar süren büyük göçler oldu Orta Asya'dan dört bir yana. Sonra kavimler göçü oldu. Yerleşik düzene geçmiş bakımlı, bahçeli, güzel şehirli nice devlet göçebe kavimlerin atlarına, oklarına dayanamadı. Et yiyen göçebe, ot yiyen yerleşiği yerle bir etti. Destanlara bakılırsa Orta Asya'da büyük kuraklıklar olduğunda hayvanlar, kuşlar, çocuklar göç, göç diye bağırıştılar. Hep suya doğruydu göç. Suyun ucuna ya da Akdeniz'e doğru. Kısrağa binenler kısrağın başına vardıklarında suyu buldular. Bir kısrak başı gibi Akdeniz'e doğru uzanan Anadolu suydu, suya doğruydu. Ayvaz'la Cemil bir gün Cennetşehir'de kahvede oturuyorlardı. Televizyon bir uzak ülkede iç savaştan kaçanları gösteriyordu. Bir elleriyle bohçalarını, bir elleriyle çocuklarının ellerini tutmuş kadınlar ve erkekler koşmaktaydı. Peşlerinde tüfekli adamlar. Adeta kanlı canlı bir göç vardı ekranda. Naklen göç. Kahvedekilerden bir genç ekrana bakıp yersiz beylik bir laf etti. Göç yolda düzülür dedi. Dişçi Demir gence dönüp, göç yolda düzülür bu dünyada ama göç edenler de yolda düzülür dedi. Onun bu sözü tarihe geçmiştir, en azından Cennetşehir tarihine. İşte böyle. Ya can pahası için ya ekmek parası uğruna evinden dışarıya uğrayıp göç etmiştir insanlar bütün çağlarda. Hala böyle. Evlerinde oturabilen insanlar ülkesinde kaçak işçi olabilmek için ufacık teknelerde günlerce yolculuk yapıyor kimileri denizlerde. 60'lı yıllarda büyük bir göç başladı Türkiye'den Almanya'ya. Göç edenler şimdi ne kadar mutlu acaba? Atasözleri hep bizden önce doğmuştur. Ancak doğumuna tanık olduğum bir atasözü duydum. Avrupa'da şöyle diyorlar oraya yerleşmiş kardeşlerimiz. Kebap kokusu duyup geldim buraya. Gördüm ki eşek dağılıyorlarmış. Göç tek yönlü olur genelde. Oysa iki yönlü oldu mübadelede. Türkiye'den Yunanistan'a, oradan Türkiye'ye. İnsanlar birlikte yaşamak yerine köşe kapmaca oynadılar hep birlikte. Bazı oyunlar acıdır. Rembetiko şarkıları o günlerin ayrılık acısını anlatır. Ve kimi insanlar hayatta bir defa göç eder. Kimisi birkaç kez. Kimi göç yıl sürer, kimisi yıllarca. Göç yolunda doğan, göç yolunda büyüyen insanlar olurmuş eskiden. Göç etmek bir yaşam biçimidir kimileri için. Dört mevsimin göçle geçtiği günlerde geceleri yatak yorgan serilen yere çadır değil yurt denirdi. Yörüklerin, nomadların yurdu bir yerdi ya da her yer yurduydu onların. Her göç bir derin sızıyla başlar. Yolculuk öncesi uzakların özlemidir yolcunun kalbindeki. Geride dönülmeze hasret, ileride seni çağıran haz verici hayaliyle harikalar bahçesi vardır. Eşyaları, bohçaları yükleyip kanlılara, kamyonlara, son kez kilitleyip bir kapıyı ve son kez bakıp geriye bir sabah erken yola çıkarsın. Yol yorar seni ve belki bir gün hedefe ulaşırsın. 11. İstanbul'a göçmek farklı bir şeydir. Sidney'e göçmekten, Frankfurt'a göçmekten, İzmir'e veya Marrakeş'e göçmekten farklı bir şeydir. Çünkü her şehrin kendine özgü bir kişiliği olduğu için her bir göç de kendine özgü bir kişilik taşır. Her göçün bir kişiliği vardır. Seçilen yer daha yolun başında yolcuyu ve göçü etkilemeye başlar. Nereye gidildiği, nasıl gidildiğini belirler. Uzaktan, taşradan bakıldığında İstanbul uzak ama ulaşılabilir bir cennettir. Bir taşına nice kenti feda edebileceğiniz bir mücevherdir. Nef'i Erzurum'dan baktığında İstanbul'u böyle görmüştür. Varıp İstanbul'a geldiğinde ise içindeki adamları beğenmemiştir. İstanbul ta Bizans'tan beri kendini size saklamıştır veya size öyle gelir. Onun başka sevdikleri, sevenleri de vardır ama bu şehir başka hiç kimseye vermediklerini size verecektir. Size öyle gelir. İstanbul surların, denizlerin, vapurların, martıların şehridir. Bedenini sımsıkı saran surlar içindedir. Ta uzaklardan duyarsınız ki vapurları gittiğinde suda izi kalırmış geride. Eğer hiç deniz görmemişseniz hayret edersiniz. Ve hissedersiniz ki eğer bu şehirde yaşarsanız gemilerin izi gibi sizin de iziniz kalacaktır bu dünyada. Bir gün göçüp gittiğinizde bu şehir ömrünüzü uzatacaktır. Siz öyle sanırsınız. Suları, surları, çarşıları, pazarları, kuyumcuları, antikacıları, sarayları, yalıları, köşkleri, konakları, cumbalı evleri, balıkları, balıkçıları, bütün sokak satıcıları birleşince İstanbul kendisi zaten zengin bir şehirdir. İçinde yaşayanları da zengin edecektir. Bunu herkes bilir. Bunu herkes bilir, bu yüzden İstanbul'un taşı toprağı altındır denir. Suların içinden çıkan altın size iyi gelir. İstanbul'da gök, ev, deniz, bir de siz. Kendinizi o şehirde düşünmek size iyi gelir. Eğer İstanbul'a gitmeye karar vermişseniz sizin kadar telaşlıdır martılar. Köprüler, vapurlar, adalar, sokaklar size iyi gelir. İstanbul hayattır. İstanbul sevgilisi şair Haklı,